Ayrım 24, Marslı, Andy Weir, sayfa 276, 19. bölüm. ''Merhaba Melissa'' dedi Robert. ''Sesim geliyor mu, beni görebiliyor musun?'' ''Açık ve net canım'' dedi kumandan Lewis. ''Video ağı sağlam.'' ''5 dakikamın olduğunu söylüyorlar'' dedi Robert. ''Hiç yoktan iyidir'' dedi Lewis. Odasında havada süzülürken durmak için hafifçe duvara dokundu. ''Bir kere de olsa seni gerçek zamanlı görmek güzel.'' ''Evet,'' Robert gülümsedi. ''Gecikme neredeyse fark edilmiyor. Söylemeden edemeyeceğim. Keşke eve geliyor olsaydın.'' Lewis iç geçirdi. ''Keşke canım.'' ''Yanlış anlama.'' diye hemen ekledi Robert. ''Tüm bunları niye yaptığınızı anlıyorum. Ama yine de bencil bir bakış açısından bakınca ben de karımı özledim.'' ''Hey, sen havada mısın?'' ''Ha,'' dedi Lewis. ''Ha, evet, gemi şu an dönmüyor. Merkezi yer çekimi yok.'' ''Niye ki?'' ''Çünkü birkaç güne Ta Yangshan ile kenetleneceğiz. Gemi dönerken bir şeylerle kenetlenemeyiz.'' ''Anladım.'' dedi Robert. ''Gemide durum nasıl? Sana sorun çıkaran var mı?'' ''Hayır.'' Lewis kafasını salladı. ''Mürettebatım iyi benim. Onlarla birlikte olduğum için şanslıyım.'' ''Aa bak.'' dedi Robert. ''Koleksiyonumuza harika bir yeni parça buldum.'' ''Oh, hangisi?'' ''Abbas Greatest Hits albümünün orijinal prodüksiyonu. Hala orijinal paketi içerisinde.'' Lewis'in gözleri kocaman açıldı. ''Gerçekten mi? 1976 yapımı olanlardan mı yoksa sonraki tekrar basımlardan mı?'' ''Sonuna kadar 1976.'' ''Vay be, iyi bulmuşsun.'' ''Aynen öyle.'' Son bir titremeyle ticari jet uçağı kapının önünde durdu. ''Tanrım'' dedi Wenkat boynunu ovarken. ''Bu uçtuğum en uzun uçuştu.'' ''Hımm'' dedi Teddy gözlerini ovuşturarak. ''En azından yarına kadar Jiu Kuan'a gitmemiz gerekmiyor.'' diye omurdandı Wenkat. ''14,5 saat uçmak bir gün için yeter de artar.'' ''Fazla rahatlama'' dedi Teddy. ''Daha gümrükten geçmemiz gerekiyor. Ve Amerikan hükümeti yetkilileri olduğumuz için bir dolu evrak doldurmamız gerekecektir. Uyumaya daha saatler var.'' ''Hadi ya!'' Küçük bavullarını alarak diğer yorgun yolcularla birlikte uçaktan indiler. Beijing Capital Uluslararası Havaalanı'ndan 3 numaralı terminali büyük havaalanlarının alışık olduğu karmaşayla yankılanıyordu. Çin vatandaşları daha basit bir geçiş kapısına yönelirken Wenkat ve Teddy onlardan ayrılarak uzun göçmenlik kuyruğuna doğru ilerledi. Wenkat sırada yerini alırken Teddy de onun arkasına geçti ve bir büfe bulabilmek için terminali taradı. Herhangi bir tür kafein iyi gelirdi. ''Affedersiniz beyler'' dedi arkadan gelen bir ses. Dönüp baktıklarında karşılarında kot pantolon ve polo yaka tişört giyen genç bir Çinli erkekle karşılaştılar. ''Benim adım Su Binbao'' dedi kusursuz bir İngilizceyle. ''Ben Çin Ulusal Uzay Dairesi'nin bir çalışanıyım. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki ikametiniz süresince sizin rehberiniz ve tercümanınız olacağım.'' ''Tanıştığımıza memnun olduk Bay Su'' dedi Teddy. ''Benim adım Teddy Sanders ve bu bey de Dr. Wenkat Kapoor.'' ''Uykuya ihtiyacımız var'' dedi Wenkat hemen. ''Gümrükten geçtiğimiz gibi lütfen bizi otelimize götürün.'' ''Bundan daha iyisini yapabilirim Dr. Kapoor.'' Su gülümsedi. ''Sizler Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi konuklarısınız. Gümrüğü atlamanız için özel izniniz bulunuyor. Sizi hemen otelinize götürebilirim.'' ''Seviyorum seni'' dedi Wenkat. ''Çin Halk Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimizi ilet'' diye ekledi Teddy. ''Bunu ileteceğim.'' Su Bin gülümsedi. ''Helena sevgilim'' dedi Fogel eşine. ''İyisindir umarım.'' ''Evet'' dedi Helena. ''Ben iyiyim ama seni özledim.'' ''Özür dilerim. Elden bir şey gelmez. Omuz silkti Helena. Maymunlarımız nasıl?'' ''Çocuklar iyi.'' Helena gülümsedi. ''Eliza sınıfında yeni bir çocuktan hoşlanıyor ve Victor lise takımının kalecisi oldu.'' ''Harika'' dedi Fogel. ''Şu an görev kontrolde olduğunu söylediler. NASA sinyali Bremen'e gönderemedi mi?'' ''Gönderebilirlerdi'' dedi ''ama beni Houston'a getirmek onlar için daha kolay oldu. Birleşik Devletlere bedava tatil, bunu kim reddeder ki?'' ''Akıllı karım, annem nasıl?'' ''Beklenebileceği kadar iyi'' dedi Helena. ''İyi günleri doluyor, kötü günleri de. Son ziyaretimde beni tanımadı. Bir açıdan bu ona bir armağan. Senin hakkında benim gibi endişelenmek zorunda kalmıyor.'' ''Durumu kötüleşmedi mi?'' diye sordu Fogel. ''Hayır, bıraktığın gibi. Doktorlar sen döndüğünde de aynı durumda olacağından eminler.'' ''İyi'' dedi. ''Onu bir daha göremeyeceğim diye korkuyordum.'' Alex dedi Helena, sen güvende olacak mısın? Olabildiğince güvendeyim dedi Fogel. Gemi kusursuz durumda ve Tai Yang Shen'i aldıktan sonra yolculuğun geri kalanında ihtiyacımız olacak her şeye sahip olacağız. Dikkatli ol. Olurum sevgilim diye söz verdi Fogel. Jinguan'a hoş geldiniz dedi Guo Ming. Umarım uçuşunuz sıkıntısız geçmiştir. Teddy gözlem odasındaki en iyi ikinci koltuğa otururken Su Bin Guo Ming'in sözlerini tercüme etti. Teddy camdan Jiu Kuan'ın görev kontrol merkezine baktı. Teddy büyük ekranlardaki Çince yazıları okuyamıyor olsa da geri kalan her şey Houston'a çok benziyordu. Evet, teşekkür ederim dedi Teddy. Çalışanlarınızın misafirperverliği harika. Bizim için ayarladığınız özel jet de güzel bir jestti. Çalışanlarım sizin ekibinizle çalışmaktan oldukça hoşnutlar dedi Guo Ming. Bu geçen ay oldukça ilginçti. Bir Amerikan roketini Çin motoruna takmak, sanıyorum bu ilk kez yapılan bir şeydi. Bu da gösteriyor ki dedi Teddy, bilim aşkı tüm kültürler arasında evrensel. Guo Ming başıyla onayladı. Çalışanlarım özellikle sizinkilerden Mitch Henderson'ın çalışma ahlakı konusunda çok iyi şeyler söylediler. Kendini adamış birisi. Baş belasının teki dedi Teddy. Su Bin tercüme etmeden önce bir an durdu ama sonra devam etti. Guo Ming kahkaha attı. Bunu siz söyleyebilirsiniz dedi ama ben söyleyemem. O zaman bir kez daha anlat dedi Beck'in kız kardeşi Amy. Niye GDF yapman gerekiyor? Muhtemelen gerekmeyecek diye açıkladı Beck. Benim sadece bunu yapmaya hazır olmam gerekiyor. Neden? Roket bizimle kenetlenmezse diye, eğer bir sorun çıkarsa benim görevim dışarı çıkıp onu yakalamak. Kenetlenmesi için Hermes'i hareket ettiremiyor musunuz? İmkanı yok dedi Beck. Hermes çok büyük, ince manevralar için tasarlanmadı. Bunu yapacak kişi niye sensin? Çünkü GDF uzmanı benim. Senin doktor olduğunu sanıyordum. Öyleyim dedi Beck. Herkesin birden fazla rolü var. Ben doktorum, biyoloğum ve GDF uzmanıyım. Kumandan Lewis bizim jeoloğumuz, Johansen sistem operatörü ve reaktör teknisyeni böyle gidiyor. Peki şu yakışıklı olan var ya, Martinez diye sordu Amy. O ne yapıyor? O Mia ve MTA'nın pilotu dedi Beck. Ayrıca evli ve çocuğu var. Seni yuva düşmanı. Hadi ya. Peki ya Watney, o ne yapıyordu? O bizim botanistimiz ve mühendisimiz. Ayrıca onun hakkında geçmiş zamanda konuşma. Mühendis mi? Scotty gibi mi? Sayılır dedi Beck. Ekipmanları tamir ediyor işte. Eminim bu şimdi işine yarıyordur. Evet, aynen öyle. Çinliler Amerikalıların çalışabileceği ufak bir konferans odası hazırladı. Sıkışık durum Jiu Kuan standartlarına göre bir lükstü. Mitch içeri geldiğinde Venkat bütçe tabloları üzerinde çalışıyordu. O yüzden işi bölündüğü için memnundu. Bu Çinli inekler de tuhaf bir grup dedi Mitch kendini bir sandalyeye salarak. Ama motor yapmasını biliyorlar. Güzel dedi Venkat. Motor ve roketin birleşimi nasıl gidiyor? Sorun yok dedi Mitch. JPL teknik spekleri harfi harfine takip etti. Eldiven gibi uyuyor. Herhangi bir endişe ya da tereddütün var mı diye sordu Venkat. Evet, dün gece ne yediğim konusunda endişelerim var. Sanırım içinde bir tane göz vardı. Eminim içinde bir göz yoktur. Buradaki mühendisler yemeği benim için özel hazırladı dedi Mitch. O zaman içinde göz olabilir dedi Venkat. Senden nefret ediyorlar. Niye? Çünkü sen hayvanın tekisin Mitch dedi Venkat. Sapına kadar hem de herkese karşı. Sıkıntı yok. Roket Hermes'e varsın da isterlerse beni bağlayıp yaksınlar. Babaya el salla dedi Marisa. David'in elini kameraya doğru sallarken babaya el salla. Daha çok küçük, nerede olduğunun farkında değil dedi Martinez. Oyun parkında atacağı havayı bir düşünsene dedi Marisa. Benim babam Mars'a gitti. Sizin babalarınız ne yaptı? Evet, bayağı harikayım ben diye katıldı Martinez. Marisa David'in elini kameraya doğru sallamaya devam etti. Aktif bir şekilde burnunu karıştıran diğer eli David'in ilgisini daha fazla çekmişti. Pekala dedi Martinez, bana kızgınsın. Anlaşılıyor mu diye sordu Marisa, saklamaya çalıştım. 15 yaşından beri beraberiz, kızgın olduğunu anlayabiliyorum. Görevi 533 gün uzatmaya gönüllü oldun dedi Marisa, it herif. Evet dedi Martinez, nedenin bu olduğunu tahmin etmiştim.
Sen geri döndüğünde oğlun anaokuluna gidiyor olacak. Seni içeren hiçbir anısı olmayacak.
Biliyorum dedi Martinez.
Sevişmek için 533 gün daha beklemem gerekecek.
Benim de öyle dedi Martinez savunmaya çekilerek.
Sürekli senin hakkında endişelenmem gerekecek diye ekledi Marisa.
Evet dedi, özür dilerim.
Marisa derin bir nefes aldı. Bunu da atlatacağız.
Atlatacağız diye katıldı Martinez. CNN'in Mark Watney raporu programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mars Operasyonları Direktörü Venkat Kapoor var. Bizimle Çin'den uydu aracılığıyla konuşuyor. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz Doktor Kapoor.
Memnuniyetle dedi Venkat.
Pekala Doktor Kapoor, bize Tai Yangshan'dan bahsedin. Bir roket fırlatmak için niye Çin'e gittiniz? Niye Amerika'dan fırlatmadınız?
Hermes dünya yörüngesine girmeyecek dedi Venkat. Sadece Mars yolunda yakınından geçecek ve hızı müthiş yüksek. Bize dünyanın yer çekiminden kurtulmanın yanında Hermes'in şu anki hızına erişebilecek bir motor lazımdı. Bunu başarabilecek güce sahip bir tek Tai Yangshan var.
Bize roketin kendisinden bahsedin.
Bu aceleyle yapılan bir roket oldu dedi Venkat. JPL'in bunu tamamlamak için sadece 30 günü vardı. Ellerinden geldiğince güvenliğe önem vermeleri ve verimli çalışmaları gerekiyordu. Bakıldığında bu sadece yemek ve diğer malzemelerle dolu bir kabuk. Manevra için standart uydu iticisi paketi bulunuyor ama sadece bu kadar.
Peki bu Hermes'e uçmaya yetecek mi?
Tai Yangshan onu Hermes'e gönderecek. İticiler ince manevralar ve kenetlenme için JPL'nin bir kılavuz sistemi yapmaya zamanı yoktu. O yüzden bir insan pilot tarafından uzaktan kontrol edilecek.
Kumanda kimde olacak diye sordu Cathy.
Ares-3 pilotu binbaşı Rick Martinez. Roket Hermes'e yaklaştığında o kontrolü ele alacak ve kenetlenme portuna gelmesini sağlayacak.
Peki ya bir sorun çıkarsa?
Hermes'in GDF uzmanı Dr. Chris Beck tüm bu zaman boyunca elbisesini giymiş hazır bir şekilde bekleyecek. Gerekirse roketi elleriyle yakalayıp kenetlenme portuna çekecek.
Pek de bilimsel bir şeye benzemiyordu.
Cathy güldü. Bilimsel olmayan bir şey mi istiyorsun? Venkat gülümsedi. Eğer roket kenetlenme portuna herhangi bir sebepten dolayı bağlanamazsa o zaman Beck roketi açacak ve içindekileri hava kilidine taşıyacak.
Eve market poşetlerini getirmek gibi mi diye sordu Cathy.
Aynen öyle dedi Venkat. Bunun 4 gidiş geliş tutacağını tahmin ediyoruz. Ama bu oldukça uç bir durum. Kenetlenme işlemi sırasında herhangi bir sorunun çıkmasını beklemiyoruz.
Her duruma hazırlıklısınız gibi görünüyor.
Cathy gülümsedi. Hazırlıklı olmamız gerekiyor dedi Venkat. Eğer o ikmalleri alamazlarsa onlara ihtiyaçları var.
Sorularımızı cevaplamak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz dedi Cathy.
Her zaman bir zevk Cathy.
Johansen'in babası ne diyeceğini bilmeden sandalyesinde kıpırdandı. Bir saniyenin ardından cebinden bir mendil çıkardı ve kelleşmekte olan kafasındaki teri sildi.
''Ya roket size erişemezse?'' diye sordu.
''Bunu düşünmemeye çalış.'' dedi Johansen.
''Annen o kadar endişeleniyor ki buraya bile gelemedi.''
''Özür dilerim.'' diye mırıldandı Johansen yere bakarak.
''Ne yemek yiyebiliyor ne de uyuyabiliyor. Sürekli hasta. Ben de ondan daha iyi durumda değilim. Sana bunu nasıl yaptırabilirler?''
''Onlar bana hiçbir şey yaptırmıyorlar baba. Ben kendim gönüllü oldum.''
''Annene niye bunları yaşatıyorsun?'' diye sordu.
''Özür dilerim.'' diye mırıldandı Johansen. ''Watney benim mürettebatımdan. Onu ölüme terk edemem.''
Babası iç geçirdi. ''Keşke seni biraz daha bencil olacak şekilde yetiştirseydik.''
Johansen sessizce kıkırdadı.
''Ben bu duruma nasıl düştüm ki? Bir mendil fabrikasının bölge satış müdürüyüm ben. Kızımın uzayda ne işi var?''
Johansen omuz silkti.
''Sen hep bilime yöneliyordun.'' dedi. ''O zaman harikaydı. Pek iyili bir öğrenci. Bir şeyler yapmaya korkan çalışkan öğrencilerin yanındaydın hep. Çılgınlık yapmak aklına bile gelmiyordu.'' Sen her babanın hayalindeki kız çocuğuydun.
Teşekkür ederim baba ben. Ama sonra seni Mars'a fırlatan kocaman bir bombaya bindin. Bunu gerçek anlamda söylüyorum.
Teknik olarak diye düzeltmeye başladı Johansen. İtici bizi sadece yörüngeye çıkardı. Beni Mars'a götüren nükleer enerjiyle çalışan bir iyon motoruydu.
Ah, bu çok daha iyi sanki.
Baba, bana bir şey olmayacak, anneme bir şey olmayacağını söyle.
Bunun ne yararı olur ki dedi, sen eve dönene kadar kıvrım kıvrım kıvranacak.
Biliyorum diye mırıldandı Johansen, ama...
Ne, ama ne?
Ölmeyeceğim, gerçekten ölmeyeceğim. Her şey ters gitse bile ölmeyeceğim.
Bu ne demek şimdi?
Johansen suratını buruşturdu. Sadece anneme ölmeyeceğimi söyle.
Bak dedi babası kameraya eğilerek, her zaman seni özeline ve bağımsızlığına saygı duydum. Hayatına burnumu sokmaya, seni kontrol etmeye hiç çalışmadım. Bu konuda başarılı da oldum değil mi?
Evet.
O yüzden bir ömür işine burnunu sokmama karşılık bir kerelik buna izin ver. Benden ne saklıyorsun?
Johansen birkaç saniyeliğine bir şey söylemedi. En sonunda bir planları var dedi.
Kimin?
Onların her zaman bir planı var dedi. Her şeyi önceden planlıyorlar.
Ne planı?
Hayatta kalmam için beni seçtiler. En genç benim. Eve canlı olarak dönmek için gerekli yeteneklere sahibim. Ve en küçük bedenli olan ve hayatta kalmak için en az yiyeceğe ihtiyaç duyan da benim.
Roket işe yaramazsa ne olacak Beth diye sordu babası.
Benim dışımda herkes ölecek dedi Johansen. İlaç içip ölecekler. Yiyecekleri tüketmemek için bunu hemen yapacaklar. Kumandan Lewis hayatta kalacak kişi olarak beni seçti. Bana da bunu dün söyledi. NASA'nın bile haberi olduğunu sanmıyorum bundan.
Peki ya elindekiler dünyaya dönene kadar yetecek mi sana?
Hayır dedi Johansen. 6 kişiyi bir aylığına doyuracak kadar yiyeceğimiz var. Ben tek olursam bunlar 6 ay yeter. Yediklerimi azaltırsam bunu 9'a uzatabilirim. Ama benim dönmem 17 ayı bulacak.
Peki nasıl hayatta kalacaksın?
Buradaki tek yiyecek kaynağı ikmaller olmayacak dedi Johansen.
Babasının gözleri kocaman açıldı. Ah yüce tanrım.
Lütfen anneme ikmallerin yeteceğini söyle olur mu?
Amerikalı ve Çinli mühendisler Jiuquan Görev Kontrol Merkezi'nde birlikte sevindiler. Ana ekran Tai Yangshen'in soğuk Gobi göğünde ardında bıraktığı izi gösteriyordu. Artık çıplak gözle görülemeyecek uzaklıkta olan gemi yörüngeye doğru çıkıyordu. Sağır edici kükremesi uzaklardaki bir gök gürültüsü seviyesine düşmüştü.
Kusursuz bir fırlatma diye bağırdı Venkat.
Elbette dedi Zhu Tao.
Bize zor zamanda arka çıktınız dedi Venkat. Bu konuda size minnettarız.
Doğal olarak.
Hem siz de Ares-5'te bir koltuk sahibi oldunuz. Herkes kazandı.
Venkat yan gözle Zhu Tao'ya baktı. Bu konuda pek de mutlu görünmüyorsun.
Tan Yangshen üzerinde 4 sene boyunca çalıştım dedi. Sayısız araştırmacı, bilim insanı ve mühendis de öyle. Ben fonlar kurumasın diye sürekli politik mücadele içerisindeyken diğer herkes bu yapıya varını yoğunu verdi.
Sonucunda harika bir uzay aracı inşa ettik. Tarihteki en büyük ve en sağlam insansız uzay aracı. Ama şimdi o bir deponun içerisinde duruyor. Hiçbir zaman uçamayacak. Danıştay bunun gibi ikinci bir motor için fon ayırmayacak.
Venkat'a döndü.
Bu bilimsel çalışmanın ardında iz bırakan bir mirası olabilirdi. Ama şimdi sadece bir teslimatta kullanılıyor. Mars'a Çinli bir astronot göndereceğiz ama o bize diğer herhangi bir astronotun getiremeyeceği bir bilimsel kazanımı nasıl getirebilir ki? Bu operasyon insanlığın bilgi haznesi için net bir kayıp.
Ama dedi Venkat kelimeleri özenle seçtiğine dikkat ederek, Mark Watney için bir net kar.
Dedi Zhu Tao.
Mesafe 61 metre, sürat saniyede 2.3 metre dedi Johansen. Sorun değil dedi Martinez gözlerini ekrandan ayırmadan. Bir ekran kenetlenme portu A'dan gelen kamera yayınını gösteriyordu. Diğeri ise uzay gemisi telemetrisinin kesintisiz yayınını.
Lewis, Johansen ve Martinez'in istasyonlarının arkasında süzülüyordu. Beck'in sesi telsizden duyuldu. Görsel temas sağlandı.
3 numaralı hava kilidinde tamamen giyinmiş bir halde açık dış kapının önünde ayaktaydı. Manyetik botlar sayesinde. Sırtındaki ağır safer ünitesi gerek görülürse uzay içinde ona özgür hareket sağlayacaktı. Bağlı bir ip duvardaki bir makaraya uzanıyordu.
Fogel dedi Lewis kulaklık setindeki mikrofona pozisyonda mısın? Fogel hala basınç dolu iki numaralı hava kilidinde kaskı dışında tamamen giyinmiş durumda bekliyordu.
Yah pozisyondayım ve hazırım diye cevapladı.
Beck'in kurtarılmaya ihtiyacı olursa acil durum GTF'si onundu.
Pekala Martinez dedi Lewis getir bakalım.
Anlaşıldı kumandanım.
Mesafe 43 metre sürat saniyede 2.3 metre dedi Johansen.
Tüm istatistikler nominal diye rapor verdi Martinez.
Rokette hafif bir rotasyon var dedi Johansen. Göreceli dönüş sürati saniyede 0.05 devir.
0.3'ün altında olduğu sürece sıkıntı yok dedi Martinez. Yakalama sistemi o kadarıyla başa çıkabilir.
Roket elle yakalanma menzilinde diye rapor verdi Beck.
Anlaşıldı dedi Lewis.
Mesafe 22 metre, sürat saniyede 2.3 metre dedi Johansen. Açısı iyi.
Onu biraz yavaşlatıyorum dedi Martinez rokete yönergeler gönderirken.
Sürat saniyede 1.8,
1.3 diye rapor verdi Johansen.
0.9,
saniyede 0.9 metrede stabil.
Menzil diye sordu Johansen.
12 metre diye cevapladı Johansen.
Sürat saniyede 0.9 metrede stabil.
Açı?
Açı iyi.
O zaman otomatik yakalama menzili içerisindeyiz dedi Martinez. Gel bakalım babaya.
Roket nazikçe kenetlenme portuna doğru süzüldü. Uzun bir metal üçgenden ibaret olan yakalama kolu kenara biraz sürtünerek portun ağzına girdi. Bir kez portun geri sarma mekanizmasına ulaştığında otomatik sistem kolu yakaladı ve roketi otomatik olarak hizalayıp döndürerek içeri çekti. Gemide yankılanan birkaç gürültülü mekanik sesin ardından bilgisayar işlemin başarıyla bittiğini gösterdi.
Kenetlenme tamamlandı dedi Martinez.
Mühür sağlam dedi Johansen.
Beck dedi Lewis senin yeteneklerine ihtiyacımız kalmadı.
Anlaşıldı kumandanım dedi Beck hava kilidini kapatıyorum.
Fogel içeriye dön diye emir verdi Lewis.
Anlaşıldı kumandanım dedi Fogel.
Hava kilidi basıncı seviyesi %100 diye rapor verdi Beck. Gemiye geri dönüyorum içerideyim.
Ben de içerideyim dedi Fogel.
Lewis kulaklığındaki bir düğmeye bastı.
Hüst A.
Jiuquan roketin kenetlenmesi tamamlandı.
Sorun çıkmadı.
Mitch'in sesi iletişim sisteminde duyuldu. Bunu duyduğumuza sevindik Hermes. Malzemeler alıp inceledikten sonra durumlarını rapor edin.
Anlaşıldı Jiuquan dedi Lewis.
Kulaklık setini çıkardıktan sonra Lewis, Martinez ve Johansen'e döndü. Roketi boşaltıp malzemeleri yerleştirin. Ben, Beck ve Fogel'ın elbiselerini çıkarmalarına yardımcı olacağım.
Martinez ve Johansen kenetlenme portu A'ya doğru koridorda süzüldüler.
Şimdi dedi Martinez, ilk kimi yiyeceksin?
Johansen ona ters ters baktı.
Çünkü bence en lezzetli olan benimdir diye devam etti kolunu sıkarak. Şuraya bir baksana. Güzel, sağlam kas hep.
Kubik değilsin.
Ben açık alanda yetiştim. Mısırla beslediler.
Johansen kafasını sallayıp hızını arttırdı.
Dur bekle. Meksika yemeklerinden hoşlandığını sanıyordum ben.
Seni duymuyorum diye cevap verdi Johansen.
24. ayrımın sonu. Sayfa 290.